Ayrım 16. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 241. İnsan hakları. Yardımcı doçent doktor Tuğba Asrak Hasdemir. 1. Giriş. İnsan hakları anlayışı genel olarak ele alındığında Batı'daki gelişmelerle birlikte anılmaktadır. Bir tarihsel süreç olarak incelendiğinde Batı'da modern devletin gelişimi öncesinde de insan hakları anlayışından söz etmek olanaklıdır. Antik Yunan döneminde, Orta Çağ'da insan hakları anlayışının izlerine Magna Carta gibi belgeleri rastlanmaktadır. Bununla birlikte insan hakları anlayışının sistemleşmesi, bugünkü anlayışa yakın biçimde kullanılması, Batı'da modern devletin gelişimi tarihiyle yakından ilişkilidir. Bunun yanı sıra insan haklarını birbirinden farklı yaklaşan öğretiler de söz konusudur. İki ana yönelim olarak liberal insan hakları anlayışı ile Marksist insan hakları anlayışları karşımıza çıkmaktadır. Ancak günümüzde varlığını sürdüren ve daha geniş çapta kabul gören liberal insan hakları anlayışı ve bu anlayış çerçevesindeki gelişmelere değinilecektir. Bu sınırlama çerçevesinde insan hakları kavramına genel olarak bakıldığında devlet ile birey, yurttaş ilişkisinde bireyi devlete karşı koruma amacına, siyasal iktidarı sınırlandırma, sınırlarını oluşturma amacına yönelik bir anlayıştan söz edilebilir. 2. İnsan hakları anlayışına ve insan haklarının niteliklerine genel bir bakış. İnsanın doğuştan eşit, özgür olduğu anlayışı çerçevesinde insan, insan olarak doğması niteliğiyle hak sahibi olmaktadır. İnsan haklarının bu şekilde tanımlanması bir yönüyle doğal hukuk anlayışıyla ilişkilidir. Bu anlayışa göre insanların hakka sahip olması için hakların düzenlendiği bir toplumsal düzen veya siyasal bir toplum içinde olması gerekmez. İnsanlar doğmakla birlikte haklara sahip olurlar. Bir başka deyişle, insan hakları, devletli toplumu önceleyen haklardır. Yani devletten önce vardırlar. Daha sonra değineceğimiz gibi, doğal hukuk anlayışını tümüyle benimseyen düşünürlerin yanı sıra, klasik liberal öğreti içinde, örneğin J. Locke ve T. Hobbes gibi insanların toplum halinde yaşamaya başlamadan önce, belli haklara sahip olduğu görüşü vardır. Bu çerçevede insan olarak doğmakla herkese eşit, her zaman ve her durumda geçerli haklardan söz edilmektedir. İnsan haklarının belgelere girmesi, yasal olarak düzenlenmesiyle söz konusu düzenlemeler yer yer doğal hukuk anlayışından beslenmekle birlikte ondan ayrılan pozitif hukuk anlayışı etkin olmaya başlamıştır. Bu anlayış uyarınca insan hakları bir kural koyucu tarafından düzenlenmelidir. Dolayısıyla insan hakları bu düzenlemeyi sağlayacak olan devletten önce var olan haklar değildir. Günümüzdeki insan haklarının güvenceleri ve koruma sistemleriyle birlikte büyük oranda yazılı hale getirilmesi pozitif hukuk anlayışının etkisini gösterir. Bununla birlikte insan haklarının yalnız olan haklar değil, olması gereken hakları da, yani yalnız yazılı belgelerdeki, anayasalardaki hakları değil, burada olmayan hakları da içermesi düşüncesi, pozitif hukuk ile doğal hukukun yer yer birlikte anılmasını gerektirmektedir. Siyasal, toplumsal alandaki gelişmelerle birlikte insan hakları, günümüzde yalnız ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda da yazılı hukuk tarafından düzenlenmekte, kayıt ve güvence altına alınmaktadır. İnsan hakları temininin irdelenmesi çerçevesinde bir başka önemli konu da hak ve özgürlükler kavramlarının ilişkisidir. Söz konusu kavramlar zaman zaman birlikte hatta birbiri yerine kullanılmakla birlikte aralarında bazı farklılıklar vardır. Özgürlükler doğal hukuk anlayışını anımsatır biçimde insan olarak doğmaktan kaynaklanmaktadır. Özgürlük insanın insan olduğu için sahibi bulunduğu bir güçtür. İnsanın bağımsızlığının ifadesidir. Bir başka deyişle insan hak öznesi olmadan kişi olarak nitelenmeden önce de özgürlüklere sahiptir. Özgürlük için hukuk öncesinde var olan, düzenlenmemiş bulunan serbestlik de denilebilir. Hak ve özgürlük tanımlarının birlikte kullanıldığı da görülür. Örneğin, klasik liberal öğreti içinde yer alan ve toplum sözleşmesi kuramcılarından birisi olan J. Locke'a göre, özgürlük gerek doğa durumunda gerekse toplum oluşumunda insanın sahip olduğu üç temel haktan biridir. Diğerleri yaşam ve mülkiyet haklarıdır. 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde de insan hakları ile ilişkili olarak yer almaktadır. Bu bildirgede özgürlük, başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapabilme olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası insan hakları belgelerinde de Örneğin, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü hakkından, yer değiştirme, oturma özgürlüğü hakkından, örgütlenme ve barışçı toplanma özgürlüğü hakkından ve benzeri söz edilmektedir. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 3. maddesinde herkesin yaşama ve kişi güvenliği hakkı yanında kişi özgürlüğü hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Hak ve özgürlükler zaman zaman kamu özgürlükleri olarak da ifade edilir. Bu terim Fransa'da 1789 devrimi sonrası insan hakları anlayışını yansıtmaktadır. Kamu özgürlükleri terimiyle hak ve özgürlüklerin siyasal iktidarla olan ilişkisi vurgulanmaktadır. Terim aynı zamanda pozitif hukuk yaklaşımının bir örneğini oluşturmaktadır. Buna göre insan hakları doğal olarak var olan değil, kamu gözü, devlet tarafından düzenlenen haklardır. Haklar ve özgürlükler yanında bir de ödevlerden söz edilir. Ödev genel olarak insan haklarının sınırsız olmadığını akla getirir. İnsanların hakları yanı sıra bir takım ödevleri de vardır. Bir kurama göre ödev, bir temel hakkın sınırlandırılması sonucunda oluşan hukuki durumdur. Bir hak, başkası için ödev niteliğinde olabilir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 29. maddesinde herkesin kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevleri vardır denilmektedir. Bireyin yalnızca topluma değil, diğer bireylere karşı ödevleri de söz konusudur. İnsan hakları ödev ve sorumluluklarla birlikte ilerler. Ancak hak ve ödevler dengesinin iyi kurulması, ödevlerin hakları kullanılamaz duruma getirmemesi dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biridir. Haklar ve özgürlükler kavramlarının tanımları ve kapsamları zamana ve topluma göre birbirinden farklılık göstermekle birlikte günümüzde uluslararası nitelikte bağlayıcı olan ve olmayan insan hakları belgelerinin yaygınlık kazanmasıyla insan haklarının sahip olduğu genel niteliklerden söz edilebilir. Bu niteliklerden başlıcalarını evrensellik, bireysellik, dokunulmazlık, devredilmezlik ve insan haklarının üstünlüğü biçiminde sıralayabiliriz. A. Evrensellik. Evrensellik, insan haklarının herkese ait, her zaman ve her durumda öne sürülebilir olduğunu savlayan doğal hukuk anlayışı ile ilişkilidir. Örneklemek gerekirse, evrensellik iddiası taşıyan, farklı zaman ve toplumlarda ortaya çıkan iki önemli bildirge olarak Fransız İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden söz edebiliriz. İki bildirgede bağlayıcı olmamakla birlikte uluslararası alanda insan haklarını yönlendiren temel metinlerdir. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, çağdaş anayasaları etkileyen belgelerin başlıcalarındandır. Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nde doğal hukuk anlayışını somutlaştıran insan haklarının neler olduğunu belirten bağlayıcı nitelikteki sözleşmelere kaynaklık etmiş öncü bir belgedir. Başlangıç kısmında bildirgenin tüm halklar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olduğu, bir başka deyişle ortak bir dil oluşturduğu belirtilmektedir. Yalnız Birleşmiş Milletler sistemi dahilindeki belgeler değil, aynı zamanda bölgesel düzeyde hazırlanan insan hakları belgeleri de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi insan haklarının ortak dil olduğunu ortaya koymaktadır. B. Bireysellik. Bireysellik niteliği insan hakları anlayışının özne olarak onur ve saygınlık sahibi, akıl ve vicdani yetilerle donatılmış, ahlaki seçim yapabilen, serbestçe davranabilen, özgür insanın kabul edilmesiyle ilişkilidir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1. maddesinde de insanın bu niteliklerine değinilmektedir. Söz konusu niteliklerin her insanda bulunduğu varsayılmaktadır. Bu niteliklere sahip insan ya da birey ile toplum ve devlet arasındaki ilişkinin düzenlenmesi, insan hakları hukukunun temelini oluşturmaktadır. C. Dokunulmazlık. Dokunulmazlık da doğal hukuk anlayışından kaynaklanan niteliklerden birisidir. Bu anlayışta dokunulmazlık, insan haklarının kutsallığı terimiyle ifade edilmektedir. İnsanın doğal hakları, bir başka deyişle toplum halini, devleti önceleyen hakları kutsaldır, dokunulmazdır. Diğer yönden, hukuk düzeninde korunması gerekenlerin başında dokunulmaz insan hakları vardır. Bu korumanın önemli yönlerinden biri, insan haklarının ihlal edilmesine yönelik olarak belli yaptırımların olmasıdır. Dokunulmazlık kavramı, hukuka aykırı eylemlerle insan haklarının ihlal edilmesi ya da zedelenmesini önlemekle ilişkilidir. Yetki kaynaklarınca öngörülen yöntemlere uygun biçimde yapılan düzenleme ve sınırlamaların, dokunulmazlık yasağını ortadan kaldırdığı söylenemez. Bir başka deyişle, insan hakları ile devlet ilişkisi çerçevesinde bakıldığında devlet tarafından hukuka uygun düzenleme ve sınırlamalar dokunulmazlık yasağını çiğnememektedir. Ç. Devredilmezlik ve vazgeçilmezlik. Devredilmezlik ve vazgeçilmezlik niteliği insan haklarının insanın kişiliğine bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle doğrudan doğruya insan kişiliğine ilişkin ya da kişiye özgülenen haklar sözleşmeye bir değiş tokuşa konu olamaz, bu yolla devredilemez. Bu haklardan vazgeçilemez. 1789 İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirisi de insanın doğal, devredilmez ve kutsal hakları bulunduğunu belirtmektedir. Birçok anayasada olduğu gibi Türkiye'de de 1961 ve 1982 anayasasında da herkesin kişiliğine bağlı bir başka deyişle devredilemez hak ve özgürlüklerinin bulunduğu ifade edilmektedir. Bu konuda özel hukuk ile kamu hukuku açısından bir farklılık söz konusudur. Özel hukuk ilişkilerinde hak sahibi haklarını kullanmayacağını veya karşı taraftan üzerine düşen ödevi yerine getirmesini istemeyeceğini önceden bildirebilir. Ancak kamu hukukunda bu durum, yani hukuki olarak öngörülen bir hak ve yükümlülükten vazgeçmek olanaklı değildir. Aynı durum insan hakları açısından da geçerlidir. Örneğin 1961 Anayasası'nda olduğu gibi 1982 Anayasası'nda da bu durum açıkça belirtilmiştir. Buradaki vazgeçilmezlik mutlak nitelik taşımaktadır. D. İnsan haklarının üstünlüğü. Üstünlük ilkesi genel olarak kuralların hiyerarşisini ve her kuralın bir üsttekine giderek en üst düzeydeki kurala uygunluğunun tutarlılık ve bütünlüğü sağladığını varsaymaktadır. Anayasanın üstünlüğü ilkesi, yasaların olduğu gibi hukuk düzenini oluşturan bütün kuralların birbiriyle ve anayasa ile uyum içinde olmaları varsayımından hareket etmektedir. İnsan haklarının üstünlüğü ilkesi de hukuk düzeninin insan hakları ile uyumlu olması biçiminde anlaşılabilir. İnsan haklarının üstünlüğü, öncelikle hukuk düzeni içinde insan haklarına ilişkin kurallara uygunluğun sağlanmasını, bir başka deyişle aykırılığın önlenmesini ve saptanıp giderilmesini gerektirir. Aykırılığın saptanmasına yönelik olarak denetim kavramı ve uygulaması akla gelmektedir. Bu çerçevede örneğin anayasaya uygunluk denetiminin yargısal ve yargı dışı yollarla sağlanması da insan hakları üstünlüğünün sağlanmasında önemli bir uygulamadır. İnsan haklarının belli niteliklere, ilkelere sahip olması bu sürecin sonucudur. Ele aldığımız Batı dünyasında insan hak ve özgürlüklerinin gelişimi belirli toplumsal gelişmelerle, mücadelelerle ve elde edilen kazanımlarla yakından ilişkilidir. Kuşkusuz Batı dünyası içinde de birbirinden farklı tarihi oluşumlar söz konusudur. Modern devletin gelişimi sürecinde insan hak ve özgürlüklerinin gelişimine genel tarihsel evrimin yanı sıra İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ana örnekleri çerçevesinde bakılarak belirli özelliklerden söz edilebilir. 3. Yeni çağda insan hakları anlayışının düşünsel ve olgusal arka planı. Modern devletin gelişiminde olduğu gibi insan hak ve özgürlüklerinin evriminde de aydınlanma düşüncesi, Rönesans ve reform hareketleri, klasik liberal öğreti, toplum sözleşmesi ve kuvvetler ayrılığı ilkesi anlayışı önemli bir yer tutmaktadır. Klasik liberal öğreti, kökeni Rönesans ve reforma dayanan aydınlanma felsefesinden, onun akla verdiği önemden beslenmiştir. Akılla donatılmış insanın çevresini olduğu gibi, kendi kaderinde de hükmetmesi ve değiştirmesi, değiştirebilme yetisiyle donatılmış olması düşüncesi, bu yolda önemli bir adımdır. Klasik liberalizmin akılcı, kendi çıkarlarını bilmekte olan ve serbestçe seçim yapabilme özelliğiyle donatılmış birey öznesi, aydınlanma anlayışının klasik liberal öğretisine sağladığı önemli bir katkıdır. Birçok insan hakları belgelerinde de daha önce de belirttiğimiz gibi bu anlayışın izleri görülmektedir. Diğer yandan akılla donatılmış bireyin kendi toplumunu, devletini kurabileceği düşüncesi de bu anlayışla yakından ilişkilidir. Bu gelişmelerle daha önce ilahi kaynaklara gönderme ile meşrulaştırılan siyasal iktidar laikleşmiştir, dünyevileşmiştir. Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olarak görülen prensin, monarkın yerini bireylerin kendi aralarında yaptıkları sözleşme ile kurdukları devlet almaktadır. Toplum sözleşmesi düşünürleri olarak anılan Thomas Hobbes ve John Locke devletin kaynağını bireylerin kendi aralarında yaptıkları sözleşmeye dayandırmaktadır. John Locke'a göre doğa durumunu daha olumsuz durumda resmeden savaş durumu olarak adlandıran T. Hobbes, bu durumdan kurtuluşu devletli toplumda görmektedir ve bu devlet güçlü canavara, Leviathan benzeyen bir devlettir. Ancak bu durumda bile bu devleti oluşturan bireylerin iradesidir. Ayrıca adeta insanın kurduğu olduğu doğa durumunda bile insanların sahip olduğu bir hak vardır, yaşam hakkı. Devlet kurulduktan sonra da bu hak, devletin sınırlarını oluşturan temel hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra insan hakları belgelerinde insanın kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez başlıca haklardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır, yaşam hakkı. Doğa durumunu olumlu biçimde tanımlayan Locke ise bu durumda insanların üç temel hakkı, yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarına sahip olduğunu söylemektedir. Ancak doğa durumunda bazı elverişsizlikler söz konusudur. Örneğin herkes birbirini cezalandırma yetkisine sahiptir ve bu durum sorunlara yol açmaktadır. Aralarında yaptıkları bir sözleşmeyle toplumu kuran bireyler ikinci bir sözleşme ile de devleti oluşturmuşlardır. Toplum durumunda devletin sınırlarını da bireylerin doğa durumundan devralmış oldukları haklar oluşturmaktadır. Devlet bu haklara saygı göstermekle sorumludur. Devletin hakları ihlal etmesi durumunda ise bireylerin direnme hakkı söz konusudur. John Locke bu hakkın nasıl kullanılacağını belirtmemekte, ayrıntılandırmamakla birlikte söz konusu haktan erken dönemde söz eden önemli düşünürlerden birisi olmuştur. Özgürlüğün teminatı olarak kuvvetler ayrılığını gören Baron de Montesquieu ise devlet mekanizmasının hakları korumak yolunda düzenlenmesini sağlayan önemli bir ilke sunmuştur. Fransız Montesquieu, farklı ülkelerdeki farklı hükümet sistemlerine ve farklı özelliklerine değinmekle birlikte ideal bir sistem olarak o dönemdeki İngiltere örneğine benzer bir hükümet sistemi resmetmiştir. Bu sistemin özgürlüğü sağlayan yanını ise iktidarın sınırlanmasına ve bölünmesine bağlamıştır. Aydınlanma felsefesinin ünlü ve etkili düşünürlerinden birisi olan Voltaire gibi Jean-Jacques Rousseau da bir yandan toplum sözleşmesi anlayışı, diğer yandan da halk egemenliği kuramı ile Montesquieu'nun yanı sıra başta Fransa'da olmak üzere birçok ülkede özgürlük düşüncesinin doğmasında ve gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. 1789 Fransız Devrimi ve sonrasında oluşan 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, klasik liberal öğreti ve doğal hukuk anlayışının izlerini taşıdığı kadar Rousseau'nun egemenlik anlayışından da çok etkilenmiştir. Bunların yanı sıra toplum düşüncesini oluşturan bu düzen içinde insan haklarının yerleştirilmesi sürecinde etkili olan birçok düşünür ve düşüncenin içinde Rotterdamlı Erasmus, Thomas More ve Tommaso Campanella gibi ütopyacı düşünürler de anılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasal düşüncenin gelişiminde önemli katkıları bulunan Thomas Paine de diğer eserlerinin yanı sıra insan hakları başlıklı çalışmasında insan haklarının kökenini insanın ilk yaratılış dönemine kadar götürmektedir. Paine göre insanın bütün medeni kişisel haklarının temelini onun doğal hakları oluşturmaktadır. Ancak insanın bireysel gücü bu haklardan yararlanmasına her zaman yeterli olmamaktadır. Birey bu haklardan yararlanmak için topluma girdiğinde de bazı doğal haklarını alıkoyar. Medeni erk, insanın doğal haklarının toplamından oluşur ve doğal hakların toplanmasıyla üretilen erk, bireyin kendine alıkoyduğu doğal hakları tecavüz amacıyla kullanılamaz. Bütün düşünsel haklar ya da fikri haklar, insanın topluma girdikten sonra alıkoyduğu doğal haklar kaynaklı haklar kategorisi içinde yer almaktadır. İnsan hakları öğretisi ve uygulamasının gelişiminde etkili olan birçok düşünür ve öğreti söz konusu olmakla birlikte sözü edilen düşünce ve düşünürler, İnsan hakları anlayışının oluşmasında köşe taşları olarak nitelenebilirler. Çağdaş anlamda insan hakları düşüncesinin oluşumunda aydınlanma felsefesi, klasik liberal öğreti ve bunların temelinde yer alan ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yanı sıra sanayi devrimi ve değişen üretim ilişkileri de önemli rol oynamıştır. İnsan hakları alanındaki gelişmelerle haklar ve özgürlükler yazılı ulusal ve uluslararası hukuka girmiş, güvencelere kavuşmuştur. Toplumsal değişme ve gelişmelere paralel olarak insan hakları anlayışı ve uygulamaları da sürekli değişmekte, gelişmektedir. Bu aşamada 17. yüzyıldan itibaren Batı'da belli başlı ülkelerde insan hakları konusundaki gelişmelerin hukuksal siyasal alandaki yansımalarını ana başlıkları ile ele alalım. 4. İngiltere'de 17. ve 18. yüzyıl hak belgelerinden örnekler. Kronolojik sırasıyla 1628 haklar dilekçesi. Petition of Rights 1679, Habeas Corpus Act 1689, Haklar Bildirisi. Bill, Declaration of Rights 1656, İhanet Suçu Yargılama Yasası. Treason Trials Act ve 1701, Act of Settlement başlıca belgelerdir. 1215 tarihli Magna Carta Libertatum. Büyük Özgürlük Fermanı ise bu belgelerin çok öncesindeki önemli fermanlardan biridir. Belgelerin ortak özelliği, kapsamlı bir haklar ve özgürlükler listesi içermekten çok, o dönemli, etkili olan aristokrasi ve onunla işbirliği yapan burjuvazinin kendi varlıklarını ve güçlerini kabul ettirmek hedefine yönelik olarak kralın bir takım yetkilerinin sınırlandırılması konusundaki çabalarını ve etkilerini göstermesidir. Ancak söz konusu belgeler, değişik biçimlerde hakların ve özgürlüklerin tanınmasına da katkıda bulunmuştur. Sonraki dönemlerde de hak belgeleri olarak kavrayıp belli bir işlevi yerine getirerek baştaki sınırlı, somut amaçlarını aşmışlardır. 5. Amerika'daki 18. yüzyıl insan hakları belgeleri ve anayasalar. 1765 Haklar Bildirisi, Bill of Rights. 1776 Virginia Haklar Bildirisi, Virginia Bill of Rights. 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirisi. 1776 Pensilvanya Anayasası. 1780 Massachusetts Anayasası. 1787 ABD Anayasası kronolojik sırayla anılan belli başlı belgelerdir. Söz konusu belgelerde genel olarak gözlenen eğilim, bireyin özgürlüklerinin devlete karşı, devletin olası müdahalesine karşı korunması çerçevesinde haklar biçiminde yazılı metinlere geçirilerek kayıt altına alınmıştır. Söz konusu belgelerin klasik liberal öğreti özellikle Locke'un görüşlerinden çok etkilendiği söylenebilir. 1765 tarihli Haklar Bildirisi, İngiltere ile Amerikan kolonilerindeki halkların ilişkisinde hakların belirlenmesine yöneliktir. Bu çerçevede bildiride bu dönemde başka belgelerde önemli bir konu olan vergi yükümlülüğünün halkların kendi özgür iradeleriyle belirledikleri temsilcileri tarafından vaaz edileceği belirtilmektedir. Ayrıca bu bildiri somut bir haklar ilanı olmaktan çok kolonide ticareti güçleştiren düzenlemelere yönelik olarak tanımlanmış somut amaçları olan bir belgedir. Virginia Haklar Bildirisi, Amerika'da insan haklarına yönelik olarak hazırlanan en önemli belgedir denilebilir. Doğal hukuk anlayışını yansıtmaktadır ve bazı eksiklerle birlikte temel hakları listelemektedir. Bildirinin birinci maddesinde şöyle denmektedir. Tüm insanlar doğuştan eşit derecede özgür ve bağımsızdırlar ve toplum haline geldikleri zaman yaşam ve özgürlükten yararlanma, mülk edinme ve sahip olma, mutluluğu ve emniyeti arama ve elde etme hakları olmak üzere hiçbir sözleşme ile gelecek nesilleri yoksun bırakmayacakları ya da ellerinden alamayacakları varlıklarına yerleşik belli haklara sahiptirler. Amerikan Bağımsızlık Bildirisi 1776, insan haklarının metne geçirilmesi bakımından Virginia Haklar Bildirisi'ne göre daha geri plandadır. Amerikan devriminin etkilediği Locke'un düşüncelerinin izlerine bu bildiride de rastlanmaktadır. Ancak Locke, yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarından söz ederken, bağımsızlık bildirisinde bu formül yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları biçimine dönüştürülmüştür. Pensilvanya Anayasası, Massachusetts Anayasası gibi belgeler insan hak ve özgürlüklerine ilişkin madde içerirken, 1787 ABD Anayasası kabul edildiğinde kapsamlı bir haklar listesine sahip değildir. Haklar bildirisi olarak da anılan ilk 10 ek madde daha sonra 1791 yılında anayasaya eklenecektir. 6. Fransa'da 18. yüzyıl belgelerinden örnekler. Fransa'da 1788 Paris Parlamentosu bildirisi, 1789 Feodal Sistem İlgası Kararnamesi gibi belgeler, devrim öncesi ve hemen sonrasındaki önemli belgeler olmakla birlikte 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi gerek o dönemde gerekse sonrasında birçok konuda olduğu gibi insan hakları alanında da sık biçimde göndermede bulunulan belgelerdendir. 1789 bildirisi birçok yönden önemlidir ve önemini koruyan belgelerden biri olmuştur. Düzenlenen haklar ve özgürlükler bakımından öncelikle doğal hak anlayışını yansıttığı söylenmektedir. Bildiri, insan haklarının gözetilmemesinin kötülüklere yol açacağını vurgulayan bir ön sözde başlamaktadır. Doğal hak anlayışına uygun olarak insanların haklar bakımından özgür ve eşit oldukları vurgulanmaktadır. Siyasal birleşmenin, toplumun, devletin amacı insan haklarının korunmasıdır. Çekirdek haklar diye nitelenebilecek bu haklar, özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme olarak sayılmaktadır. Özgürlük, başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapabilme serbestisi olarak tanımlanırken, sınırlarının yasayla yani kralın emri, soyluların tasarrufları vesaire değil, belirleneceği belirtilmektedir. Egemenliğin kaynağı ulustur. Hiçbir makam ya da hiçbir kişi doğrudan ulustan kaynaklanmayan herhangi bir yetiyi kullanamaz. Ulus devletin oluşum süreci açısından Fransa önemli ve etkili bir örnektir. Bildiride dile gelen bu ifadelere daha sonra farklı ülkelerde pek çok anayasal belge ve bildirilerde rastlanmaktadır. Rusocu anlayışın izlerini taşıyan 6. maddeye göre yasa genel iradenin ifadesidir. Bir eylem toplum için zararlı ise ancak yasa ile yasaklanabilir. Ayrıca hiç kimse yasanın emretmediği herhangi bir şey yapmaya zorlanamaz. Bu çerçevede insan haklarının sınırlanmasında yasanın ve bundan hareketle yasanın oluştuğu yasama organının öne çıktığı söylenebilir. Devrim sürecinde yasama organı ulus iradesinin belirlendiği bir güç olarak önem kazanmakta ve bu durum bildiriye de yansımaktadır. Ayrıca kamu yararı gerek toplumsal düzenin biçimlenmesinde gerekse hakların düzenlenmesinde önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletin düzenlenmesinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve hukuka uymanın güvence altına alınmış olmasına vurgu söz konusudur. Bir bütün olarak bakıldığında Rousseau'nun yanında Locke ve Montesquieu'nun temsil ettiği düşünceler bildirgeyi biçimlendirmiştir. Bunun yanı sıra bildirge toplumsal kesim olarak burjuva sınıfının isteklerini ve gereksinimlerini karşılayacak özellikler sergiler. Örneğin mülkiyet hakkına bir doğal hak olarak başta şekilde kaplar içinde yer verilirken, bildirgenin sonunda ayrı bir maddede kutsal ve dokunulmaz bir hak olarak mülkiyet bir kez daha vurgulanmaktadır. Bildiriden sonraki anayasal düzenlemelerde de mülk sahibi olmanın seçme hakkının bir ön koşulu olduğu düşünülürse bu vurgunun toplumsal etkisi ve önemi anlaşılabilir. Bildiri 1791 anayasası ile bütünleşmiş ve anayasal bir nitelik kazanmıştır. Bildiride insanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilmez, devredilemez hakları bulunduğu düşüncesi ve evrensellik teması işlenmiştir. Herkes, hiç kimse ve benzeri terimlerin bu amaca yönelik olarak tercih edildiği söylenebilir. Bildirinin o dönemde İngilizceye göre daha yaygın bir dil olan Fransızca yazılmasının da metnin diğer özellikleri yanında yaygın biçimde benimsenmesini sağladığı belirtilmektedir. Üç ülkedeki söze edilen belgeler karşılaştırıldığında daha somut amaçlara yönelik olarak kaleme alınan İngiliz belgelerine göre Fransa ve Amerika'daki belgelerin evrensel nitelikteki hak bildirileri olduğu söylenebilir. İnsan haklarının tarihsel gelişimi çerçevesinde hakları belli kategorilere, kuşaklara göre ele almakta olanaklıdır. 7. İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin farklı sınıflandırmalar. İnsan hak ve özgürlüklerinin sınıflandırılmasına ilişkin farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, yaygın biçimde kullanılan Alman hukukçu Georg Jelinek'in ve ayrıca kuşaklara göre sınıflandırmayı ele alabiliriz. A. Jelinek'in sınıflandırması. Sentezci tablo olarak da anılan Jelinek'in sınıflandırmasına göre insan hak ve hürriyetleri 3 ana grupta toplanabilir. 1. Negatif statü hakları. Negatif statü hakları, siyasal iktidar ve birey ilişkisi çerçevesinde iktidarın kişinin dünyasına girmemesi anlayışını temel almaktadır. İktidarın karşısında kişinin serbest hareket etme alanını belirleyen hak ve özgürlükler bu gruptadır. Din ve vicdan, düşünce özgürlüğü, güvenilirlik gibi haklar örnek olarak sayılabilir. Bunlar vatandaşlık sıfatı gerekmeden bütün kişilere tanınan koruyucu haklardır. 2. Pozitif statü hakları. Pozitif statü hakları, kişinin devletten bir şey yapmasını istediği hak gruplarını kapsar. Sosyal hakları da içine almaktadır. Kişi, siyasal iktidardan olumlu anlamda bir şey ister, bu haklar isteme hakları olarak da anılır. Buna karşılık kendisi de bir ödev yüklenir. Vatandaşlık sıfatına bağlı haklardır. 3. Aktif statü hakları. Aktif statü hakları, kişi ve grup olarak siyasal iktidarı etkilemeye olanak sağlayan, parti kurma, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü gibi ve temsil mekanizmasına katılmayı olanaklı kılan haklardır. Basın ve haberleşme özgürlüğü de bu başlık altında ele alınabilir. Vatandaşlığa bağlı olarak kullanılan haklardır. B. Kuşaklara göre sınıflandırma. İnsan haklarının kuşaklara ayrılarak incelenmesinde de Jelinek'in yaklaşımı ile benzeşen yönlere rastlamak olanaklıdır. Kuşaklara göre sınıflandırma, insan haklarının ekonomik, sosyal, siyasal değişimlere göre değişim gösteren yönünü de göstermektedir. Önceden 3 kuşağa ayrılmış insan hakları listesinden söz edilirken, günümüzde 4. kuşak insan haklarından söz edilmesi bunun güzel bir örneğidir. 1. Birinci kuşak insan hakları. Birinci kuşak insan hakları tarihsel olarak bakıldığında toplumsal bir kesim olarak burjuvazinin toplum içinde ve siyasal düzlemde kendisine bir yer edinmeye, haklar elde etmeye ve kabul ettirmeye çalıştığı dönemin ürünüdür. Burjuvazinin eski düzenin unsurlarına, aristokrasiye, kralı ve kiliseye karşı verdiği savaşım içinde şekillenen haklardır. Birinci kuşak haklar, negatif statü hakları kategorisinin özelliklerini taşır. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, devletin sınırlandırılmasına yönelik bu haklar, kişiye, devletin, toplumun ve üçüncü kişilerin giremeyeceği, özel, serbestçe davranacağı bir alan sağlamaya yöneliktir. Bir başka deyişle, siyasal iktidarın sınırlarını belirten haklardır. Devletin bir başka deyişle, kişiye özgülenen bu alana karışmaması, bu haklara ilişkin düzenleme yapmayacağı anlamına gelmez. Devlet, hakların kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeler yapabilir. Kişisel ve siyasal haklar olarak da nitelenen birinci kuşak hakların tanındığı dönemde bireyci bir anlayış, bireysel olarak kullanılan haklar söz konusudur. Sosyal haklar söz konusu olmadığı gibi belli toplumsal kesimler de dışlanmıştır. 1789 bildirisinde yer alan herkes, hiç kimse ve benzeri terimler, bu ve benzeri bildirilere evrensel bir nitelik vermesine, tüm insanların doğuştan eşit ve özgür olduğu vurgulanmasına rağmen belli kesimler haklardan yararlanmıştır. Örneğin köleler hak kapsamının tümüyle dışında kalırken, kullanımı mülkiyetle ilişkilendirilen siyasal haklar, varlıklı, aktif yurttaşlar için söz konusu olmuştur. Kadınlar, işçiler, yoksul ya da pasif yurttaşlar siyasal hakların kapsamı dışında tutulmuşlardır. 2. İkinci kuşak insan hakları. İkinci kuşak insan hakları, klasik liberal öğretinin sanayi devrimi ve sonrasındaki gelişmelerle ve sosyalist öğretiyle mücadelesi ve biçimlendirilmesi sonrasında gündeme gelen hak gruplarını kapsamaktadır. Sanayi devrimi sürecinde bir sınıf olarak belirginleşen işçi sınıfının sınıflar arasında eşitsizliğe yönelik tepkisi ve sınıflar arası mücadele sonucu kazanılmış haklardır. Siyasal haklar, mülkiyet bağından koparılarak genel ve eşit oy ilkesiyle varlıklı sınıflar dışında kalan toplumsal kesimler tarafından kullanılabilir hale getirilmiştir. Bireysel hakların yanında toplu olarak kullanılabilecek sosyal ve siyasal haklar için mücadele verilmiştir. Sosyal haklar tanınmış ve anayasal metinlerde yer almıştır. İkinci kuşak haklar, bireyci insan hakları anlayışından farklı olarak bildiri ve belgelerde sözü edilen soyut eşitlik anlayışını somutlaştırma, bir başka deyişle hakların kullanılabilmesini olanaklı kılan koşulları sağlama amacını taşımaktadırlar. Bu koşulları hazırlamak konusunda da devletten olumlu anlamda müdahalede bulunması istenmektedir. Politikalar ve uygulama düzeyinde sosyal devlet anlayışı, ikinci kuşak hakların ortaya çıkması ve kullanılabilmesi açısından çok önemlidir. Devletten hakların kullanılması yolunda olumlu müdahalelerde bulunmasının istenmesine bağlı olarak bu gruba giren hakları çoğu, isteme hakkı veya pozitif statü hakları olarak da anılmaktadır. Hak ve özgürlükler kuşaklara ayrılmakla birlikte, aslında birinci kuşak hakların gereğince kullanılabilmesi de, bireylerin ikinci kuşaktaki haklarından yararlanıp yararlanamaması, devletin hakların kullanılmasına olanak sağlayan koşullar sağlayıp sağlayamamasıyla yakından ilişkilidir. Örneğin birinci kuşakta yer alan kişi, özgürlüğü ve güvenliği veya düşünce özgürlüğünden yararlanma olanakları, içinde yaşanılan toplumun koşullarından soyutlanamaz. Toplumsal eşitsizliğin belirgin biçimde yaşandığı toplumlarda, yalnızca ikinci kuşak haklar değil, birinci kuşak haklardan yararlanmanın da yolu tıkanabilir. Bu durum, insan haklarının bir başka özelliğini, insan haklarının bölünmezliğini, bütünselliğini akla getirmektedir. Özellikle 1980 sonrasında neoliberalizmin egemen politika olmasıyla birlikte sosyal devlet veya refah devleti anlayışı da önemli aşamalara uğramıştır. Bununla birlikte uluslararası alanda sosyal hakların insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu görüşü hala gündemdedir ve bu yönde yeni belgeler hazırlanmakta, tartışılmakta ve kabul edilmektedir. 3. Üçüncü kuşak insan hakları. Üçüncü kuşak insan hakları, İnsan haklarının kullanılmasına yalnız devletin değil, insan toplulukların da etkin biçimde çaba harcaması gerektiği temel düşüncesi çerçevesinde gündeme gelmektedir. Bu kuşakta yer alan hakların bir kısmı, insan toplumlarının çevreleriyle birlikte teknolojik ve bilimsel alandaki gelişmelerin olumsuz yönlerini yaşamaktan kaynaklı sorunlarına ilişkindir. İnsanın çevrede yaşayan diğer canlılarla birlikte doğal dengeleri gözetilerek yaşamını sürdürmesi anlayışını içeren çevre hakkı, İnsanın yanında bir yaratık olarak hayvan hakları da bu kategori içindedir. Bunun yanı sıra barış hakkı, gelişme hakkı, herkesin insanlığın ortak mal varlığından yararlanma hakkı, ve halkların kendi kaderlerini tayin hakkı da dayanışma hakları, yeni haklar, kalkınma hakları biçiminde anılan üçüncü kuşak insan hakları kapsamındadır. Bu hakların gerçekleşmesinde yalnızca devletin çabası yeterli değildir. Bu hakların gerçekleşmesinde insan topluluklarının etkin biçimde katılımı gerekmektedir. 4. Dördüncü kuşak insan hakları. Dördüncü kuşakta yer alan insan hakları da bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yol açacağı olumsuz gelişmelere yönelik olarak gündeme gelmektedir. Örneğin gen teknolojisindeki gelişmelerle birlikte insan kopyalamanın olanaklı hale gelmesi veya istenen özelliklere sahip insan yaratmanın önünün açılması türünden gelişmeler, belli etik sorunları ve sorgulamaları da beraberinde getirmektedir. Günümüzde biyoteknolojinin kullanımında etik sorunlar yoğun biçimde tartışılmaktadır. İnsan olmanın anlamının da sorgulandığı bu tartışmalar, bazı alanlarda düzenlemeler yapılması gereğini işaret etmektedir. Bu kuşakta yer alan haklara ilişkin ilk düzenleme örnekleri, insan kopyalamayı yasaklayan Avrupa Konseyi belgeleridir. Bugün Cenin'in hakkından söz edilmektedir. 1970'lerde bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de kürtaja ilişkin felsefi boyutları da olan tartışmalar bu konuda düzenlemeler yapılmasını sağlamış ve söz konusu düzenlemeleri ışık tutmuştur. Yaklaşık 30 yıllık geçmişi olan ve o günlerde daha çok kadının hakları bağlamında tartışılan konu, günümüzde cenin'in de bir hak öznesi olarak korunması ön kabulünden hareketle başka bir düzlemde tartışılmaktadır. 16. ayrımın sonu, sayfa 257.